İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar, İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Efendim bu programda çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Ben Deniz Vahit Göktaş. Malumunuz olduğu üzere bu programda tasavvufun ıstırahlarından, tasavvufun kavramlarından bahsediyor kıymetli hocamız bize. Tevbe kavramıyla başlamıştık, günah kavramıyla devam ediyorduk ve günah kavramından bahsederken insanın dört zaafından, yani Hazreti Adem'den itibaren insanın dört zaafından bahsetti kıymetli hocamız. Üçünü ele aldık. İlim, kudret, irade. Bunlar bir nimet olarak görünüyor. Aynı zamanda bir zaaf olarak nitelendiriliyor. Hocam hayat kavramına gelmiştik. Yani günah ve hayat arasındaki ilinti nedir, ilişki nedir? Dilerseniz bununla başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Evet, muhterem dinleyenlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayat tabi ebedi değil.
Yani insana verilmiş bir nimet.
Nimet ama yani ebedilik yok. Evet. Zaman içi, zaman ötesi bir şey değil. Yani dünyadaki hayat. Ama ahiretteki hayat tamamen zamansızlığa dayanıyor. Ama ahirette mekan var.
Orada mekan var, evet.
Zaman yok, mekan var.
Evet.
İlginç bu da. Ayrı bir konuşma konusu.
Evet.
Buraya pek girmek istemiyorum. Orada bu Taha suresinin 117, 119. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Adem'i uyarıyor. Bak şu ağaca yaklaşma. Bu ağacın meyvesinden yeme. Eğer bu yasağı sen çiğnersen çok yorgunluklara maruz kalacaksın. Niye? Yersen dünyaya ineceksin. Bu dünyada yorgunluk yeri. Ne kadar ilginç. Vahiyciğim bak yorgunluk atfı üzerinden konuşuyorum. Anlam atfı üzerinden konuşuyorum.
Evet.
Şimdi ben 70 yaşında bir insanım. Yaşlıyım ben şu anda. Yani biliyorsun gençlik hallerimi. Yaşlılığın tarifi şu. Ya bu. Yani yaşadığımı söylüyorum.
Evet.
Yorgunluk. Çabuk yoruluyor.
Yorgunluk.
Şimdi genç çabuk yorulmadığı için, çabuk yorgunluk ne manaya gelmediği için ben 10 saatte konuşsam genç bir üniversite talebesine yorgunluğun yaşlılıktaki sürekli ve sık olarak hissedilen yorgunluğu ben anlatamam.
Evet.
Mümkün değil. Çünkü yorulmuyor genç. Enerji, mitokondriler, hücrenin merkezinde enerji sağlayan merkezler. Oo, olabilir yine. Yüz üzerinden yüz çalışıyor. Ama şimdi %10, %15, %20, hadi %30. Mitokondriler, enerji üretim merkezleri histolojik olarak bedenimizdeki hücrelerde öyle güçlü bir enerji neşretmiyor.
Evet. Yok.
Dışarıdan da veremiyorlar bu enerjiyi. İçeriden o mitokondri, o enerjiyi nereden alıyor? Efendim yemekten alır. Akşamleyin ben oturduğum zaman torunum İsmail işte oturuyor. Bir tabak pilav yedi. Bir tabak da nohut yedi. Ben de bir tabak. O yediği bir tabak bir nohuttan ne işler yapıyor? Hopluyor, zıplıyor, bilmem ne yapıyor. Ben 100 metre gidiyorum, yoruluyorum. Aynı tabak yemeğe yedik. Demek ki kaloriyle, aldığımız kaloriyle alakalı değil bu.
Vücudun üretimiyle alakalı.
İşte evet. Nereden geliyor?
Evet.
Bilinmiyor. Bilim onu bilmiyor. Mitokondriye o enerji üretimi geliyor ya, enerji üretiyor ama nereden geliyor? Bilinmiyor.
Hemen namir nekisu fil halk yani. Allah evet. Ömür veriyor, yaratılışta zayıflatıyor.
Zayıflatıyor tekrar. Evet. Zaafa uğruyor.
Evet.
Burada insanoğlu ölümsüz olursam acaba ne olur? Bu merak Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı aleyhisselamı hataya, zelleye düşürmüş olabilir.
Evet.
Yani ya biz bunu yiyeceğiz. Bunu yersek şeceretül hult denilen ebedilik ağacından meyve yersek, ebediliği elde edersek, bu nasıl bir şey olur? Bunun sonucu ne? Böyle bir yola gireceğiz. İnsanda işte o merak var. Ben ona yıkıcı merak diyorum.
Evet.
Her merak ettiğin şeye parmağını basarsan bir gün parmağını yakarlar.
Zarar görür yani insan.
Zarar görürsün.
Evet.
Önce uzaktan bakacaksın. Bana faydalı mı değil mi bir tartacaksın. Ölçeceksin, biçeceksin. Bir de öbür taraftan bakacaksın. Bir sağdan bir soldan bakacaksın.
Evet.
Nereden fayda gelir? Fayda gelecek. Fayda gelen yer ışık gelen yerdir. Mesela o Cize'de, Mısır'da firavunlar mezar yaptırmışlar. Keops, Kefren, Mikerinos. Ve onların önüne de bir tane sfenks yapmışlar.
Evet.
Kafası insan, vücudu arslan. Yani bende akıl var diyor. Ve arslan gibi güçlüyüm diyor sfenks.
Evet.
Sfenks şeye, güneşin doğduğu yere bakıyor. Üç piramit de onun arkasında yer alıyor. Ve sfenksin bulunduğu konum, lokasyon ortadaki Kefren ihram, yani piramidin tam önünde. Ve o arslan dediğimiz heykel 70 metre uzunluğunda.
Evet.
Arkasında Kefren piramidi de onun iki misli. 140 metre üstü.
140 metre.
Üçü yan yana dizilmiş.
Evet.
Ama yan yana dizilen o piramitler sağa sola açılım halinde önlerine Sfenks'i, arslan heykelini, insan başlığı arslanı önüne almışlar. Güneşin doğduğu yere bakıyor.
Güneşin doğuşuna bakıyorlar.
Akşamleyin Profesör Zahi, meşhur Mısırlı profesör, işte İngiltere'den gelen profesörlerle beraber çalışıyorlar. Anlam yüklemeye çalışıyorlar Sfenks'e. Halbuki hermetik dili bilmiyorlar. Hazreti İdris'in getirdiği dini bilmiyorlar. Yunan felsefesini doğuran o Hazreti İdris'in getirdiği hermetik dindir.
İdris'i hikmet.
Kapalı din, hermetik, kapalı. Evet. Oradan Roma çıkmıştır. Roma'dan işte Avrupa çıkmıştır, bilmem ne vesaire. Ancak orada aslan güç sembolü. Kaplan biliyorsun Dicle'dir, Tigris'tir, Tiger'dır.
Tiger, evet.
Arslan da Fırat'tır. Fırat Dicle, Arslan Kaplan nehirleri. Türkiye'nin doğusunda iki nehir.
Evet.
Arslan Nehri, Kaplan Nehri. Orada Sfenks'in şeklini düşünün. Elini şöyle öne koymuş şekilde ve böyle bakıyor. Bu bir köpeğin, yırtıcı bir hayvanın elini bu şekilde öne koyması secde ifade ediyor. İtaat ifade ediyor.
İtaat, teslimiyet.
Ve kelbühüm basitun zira'ayhi bil vasit. Köpekleri mağaranın önünde ön patilerini yere uzatmış, bu şekilde duruyordu diyor.
Evet.
Vasit. Eşiğin üzerine uzatmış diyor. O ayet-i kerime Ashab-ı Kehf'in köpeğinin Ashab-ı Kehf'e itaat halinde, saygı halinde olduğunu gösteriyor.
Evet.
Güneş doğuyor, güç kudret, yeni bir hareket başlıyor. Tam oraya doğru güneş tanrısı Ra. Ya saygı, güçlü imparator Firavun Hermes. O arkasındaki o 30 sene falan hükümran olmuş. Piramidi o yaptırmış.
Evet.
Üç piramit ard arda. Aynı bir çizgi üzerinde. Ve aslan güneşe bakıyor. Ve güneşe baktı. Ve bütün bir dağın yontulmuş haliymiş o. Bütün bir dağın. Yontulmuş haliymiş.
Evet.
Onu gösterirler. Ve tam yapıldığı yerin altında su çıkıyor. Su kaynağının üzerine yapılmış.
Kaynağın üzerine yapılmış.
Hayat.
Hayat var, evet.
Güneşe doğru yüzünü çevirmiş. Üç tane piramit de arkasında, biri sağda, biri solda, biri arkasında duruyor. Bir firavun, iki ve üçü de ölü vaziyette, mezar üçü de. Arkası yokluk insanın. Arkaya almış yokluk.
Yok.
Ön güneş, hayat. Ve kökünden, dibinden de hayat suyu çıkıyor.
Evet.
Yorum bu olmuş oluyor. Ve saygı duyuyor. Saygı pozisyonunda o Sfenks.
Evet.
Eski İdrisi Hikmet'e göre bu şekilde Bizimki biraz daha yarım bir yorum yapıldı.
Estağfurullah.
Daha böyle sofistike, derin bir yorum yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama her halükarda bir ebedilik arayışı var. O piramitlerin yapılmasının sebebi ebedilik arayışı.
Herkes ölümsüzlük suyunu arıyor hocam.
İşte o ölümsüzlük suyunu Sphinx'in altındaymış.
Evet.
Ya tabii öyle bir şey yok.
Yok.
Ama gerçekten de bir su fışkırıyormuş. Gerçekten de su fışkıran bir dağmış. O kökünden su fışkıran dağı yontularak aslan, kafası insan. İşte kimera deniliyor ona. Vücudun bir kısmı insana, bir kısmı hayvana benzeyen varlıklara kimera deniliyor. Genetik olarak birkaç varlıktan miras almış hayvanlara kimera adı veriliyor. Kafası arslan, vücudu oğlak, alka bacakları arslan, kuyruğu yılan. Buna kimera adı veriliyor. Ertuğrul Özkök'ün de kimerayı anlatan ve bir insandan kan aldığınız zaman aldığınız kan dominant gene sahipse kan verilen insanın genini değiştiriyor kısmen, bazen tamamen de değiştiriyor ve siz öbür insanın genini taşıyor oluyorsunuz. Ertuğrul Özkök bunu yazarken 5 tane bilim adamından istifade etmiş. İsimlerine makalenin sonunda vermiş. 10 Aralık 2019 makaleyi okusunlar dinleyicilerimiz. Efendim, sperma size ait ama çocuk sizin değil diyor. Evet. Yazının başlığı bu.
Evet.
Yani maddi olarak bakarsanız dışarıdan çocuk sizin diyor. Ama genine bakarsanız sizin çocuğunuz değil. Kimin diyor soruyor adam. Diyorlar ki Almanya'da Hamburg şehrinde yaşayan sizden 10 yaş küçük birinin genini taşıyor. Dolayısıyla sizin gerçek oğlunuz değil.
Evet.
Şekli oğlunuz ama özlü oğlunuz değil. Diyor ki o adam, ya ben diyor böbrek nakli oldum. O adamdan böbrek alındı, bana takıldı diyor. Takıldıktan sonra o adamın genleri bu Amerikalı'nın bütün vücudunda genleri dönüştürmüş.
Dönüştürüyor.
Ve yani donörün gen haritasını almış. Genom ona göre oluşmuş. Ve dünyaya gelen çocuk Almanya'daki kişinin genini taşıyor.
Evet.
İşte kimera ifadesini orada çok güzel kullanmış. Evet diyor. Yani bazen tamamını, bazen yarısını değiştiriyor vesaire. Göğüs kılları ile saç kılları dönüşmüyormuş gen olarak.
Evet.
Ama vücudun her tarafı değişebiliyormuş. Mecbur kalmadıkça kan almamak lazım ama mecbur kalıyoruz, alıyoruz. Ama böyle bir dönüşüm de söz konusu. Son birkaç yıldan beri bununla ilgili tıp literatüründe pek çok çalışma var. Ondan bir parça, bundan bir parça. Yani eklektik bir varlık. İki kişinin geni bazen başka bir şekilde gen alırsınız, kan alırsınız. Onda geni senin bazı yerlerini, bazı genlerini istila eder.
Evet.
Dominant gendir. Gidersin hayatında 7-8 kişiden almışsın. Her birinde bir gen senin genini değiştirdiyse 7-8 tane farklı gen olabilir mi? Ya geliyor hesap. Evet. Eğer hayatlık, ebedilik hayat ağacından yersen yorgunluk çekmek zorunda kalacaksın. Dünyaya iniliyor. Her şey yorgunlukla elde ediliyor.
Evet.
Her şey yorgunlukla elde ediliyor. İşte bu merak Hazreti Adem'i bu şekilde bir yanlışa, zelleye teşvik etmiş olabilir. Mudnarabi Hazretleri Hazreti Adem'in zatında insanın genel zaaflarını bu şekilde dörtlü olarak ortaya koyarken hareket aldığı bilgi ve keşifler, ayetler ve insani gerçeklerle temellendirebilecek niteliktedir.
Evet.
Ve bu yüzden Mudnarabi Hazretleri fütuhatta ilmi insanın bu dört zaafına göre kurgulamıştır. Bu dört insanın zaafını temel almış, bütün ilimleri bu dörtlü tasnif üzere yapmıştır. Ey insanoğlu, senin dört zaafın var, dört zaafına göre dört tane ilimi bilmen lazım.
Bilgi, kudret,
bu bilgileri
hayat,
bilirsen yani nefsine sahip olursun.
Evet.
Diye tasnifi dörtlü yapmıştır. Şimdi Allah-u Teala tabii merhametli bir Allah. Tövbeyle günahlarımızla bağışlayacak Allah. Bizim tövbe edecek, bağışlayacak. İnşallah.
İnşallah.
Eksiğimiz çok. Ancak Allah-u Teala yahfizunehu min emrillah diye ayet-i kerimeler var. Sağlarında, sollarında onları muhafaza eden hafaza melekleri var diyor.
Koruyucu melekler.
Önde, arkada, sağda, solda. Dört zaafına karşılık insan dört meleke ile donanmıştır.
Evet.
Meleklerdeki özellikler bizlerde melekedir.
Evet.
Şeytandaki özellikler bizde nefistir.
Nefistir.
O melekelerimiz, donanımlarımız, evet, bu yıkımlarımız da, yani yıkımlarımız da, inşalarımız da bizim içerimizde. Hangisini tercih edersek ona göre ya insan oluruz ya da hayvan oluruz.
Allah korusun.
Tabii. Biz kendimizi inşa etmek zorundayız. Erdemli olmak zorundayız. Kalite kazanmak zorundayız.
Evet.
Allah-u Teala bizden kulluk denen bir kalite bekliyor. Bunun için akla ihtiyaç var. İrade terbiyesine ihtiyaç var. Bunun için bilgiye ihtiyaç var. Bunun için bilginin kullanımına, bunun için terbiye yani ihtiyaç, eğitime ihtiyaç var. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı olduğu için sırf bir yönden alıp bir psikolojik yönden insan terbiyesini almak çok büyük bir hatadır.
Evet.
Onun sosyolojik açımı var, felsefi açılımı var, dediğimiz gibi varoluşsal açılımları var. Ondan sonra dini açılımları var, ahlaki açılımları var, daha başka bilemediğimiz kozmik açılımlar var. Bunların tamamıyla bir insan değerlendirilmesi bana göre akla en uygun bir metot olacaktır.
Evet.
Her şey bütün halinde ele alınmalı. İnsan kainatsa çok yönlü olarak ele alınmasında fayda var. Yoksa parçacı yaklaşımla hiçbir, evet, şeyi çözemezsiniz.
Evet, çözmek zor.
Bir önceki derste anlattığımız gibi ben tasavvuf hocasıyım. Sadece tasavvuf metinlerinde boğuldum kaldım. Ne tefsir biliyorum, ne hadis biliyorum, ne fıkıh biliyorum, ne kelam biliyorum, ne din felsefesi biliyorum, ne psikoloji biliyorum, ne sosyoloji biliyorum, ne felsefe biliyorum, ne ahlak biliyorum. Ve bunun dışında fizik, kimya, astronomi, matematik, aritmetik, riyaziye, efendim söyleyeyim, işte bütün bilimler, pozitif bilimler vesaire, hepsini bilmem benim kendi alanımda başarı çıtamı yükseltecektir.
Evet.
Buna çok dikkat etmek lazım. Ve bugünkü insanoğlunun gelişen, tekamül eden aklı da İslam'ı anlatırken bizden böyle bir şeyler bekliyor.
Evet.
Klasik anlatımlar sırf böyle sosyolojiye boğulmuş, sırf gelişim psikolojisine boğulmuş, sırf tefsirde kalmış, sırf hadiste kalmış, sırf tasavvufta kalmış, sırf kelamda kalmış, sırf hadiste kalmış, sırf fıkıhta kalmış. Hiç kimseyi tatmin etmiyor.
Günün dilini kullanmak lazım ya.
Günün dili çok dillidir.
Evet.
Ve bu çok dili kullanmadığımız takdirde vahidçiyim bizi hiç kimse dinlemeyecektir. Bunu ilahiyat hocalarına, arkadaşlarıma, akademisyen arkadaşlarıma 45 seneden beri anlatmaya çalışıyorum. Pek de anlatamadım. Hep kısır döngü akıl söz konusu. Bir alana hapsediyor. Ben bu hapishaneye mahkumum.
Evet.
İşte kelam hapishanesine mahkumum diyor. Öbürü fıkıh hapishanesine mahkumum diyor. Öbürü ben fizik hapishanesine mahkumum diyor. Ve Allah inkar ediyor tabii o da. Kimya hapishanesine. Böyle bilimlerin hepsi kendi içinde bir hapishaneye dönüşmüş.
Halbuki bilimler bir bütün yani. İnsana hizmet için var.
Tamamını bilebilirseniz işte o zaman bir hayat meydana geliyor. Bir özgürlük,
evet,
bir irade, bir gelişme, bir tekamül meydana geliyor. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Hepsi birbirine bağımlı.
Evet.
O Hacı Bayram Veli Camisi'nin altında Hacı Bayram Veli Hazretleri 40 gün halvete giriyor. Akşemseddin giriyor.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz orada Allah'la baş başa değil mi?
Evet.
Acaba o Hacı Bayram hücresi, Hacı Bayram camisinin altında Allah'la 40 gün Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Peygamberimiz Sira Mağarası'nda baş başa kaldığı gibi Allah'la acaba orada yaşayan bir insan öyle bir tecrübe yaşıyor mu? Evet yaşıyor.
Yaşıyor.
Ne gündeme geliyor? Acaba orada ne yemek yiyecek? Diyor ki zeytin ve zeytinyağı Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'nde özel bir atıfla anlamlandırılmıştır. O zaman zeytinyağlı bir yemek. Ve tamamen uhrevi bir yemek.
Evet.
Tamamen böyle ziya, nurla alakalı. Nur suresi 35 ile alakalı. Öbür taraftan da en insanı dünyaya yaklaştıran yemek, yani ruhanileştiren yemek zeytin. Dünyaya yaklaştıran ise akli, rasyonalist Yahudiler, Hazreti İsa'dan ne istediler, Hazreti Musa'dan ne istediler? Adesiha diyor, değil mi?
Evet.
Ve fumiha ve adesiha ve basaliha demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de?
Evet.
Dünyaya yaklaştıran yemek. En yukarıda meleklere yaklaştıran yemekle en aşağıda dünyaya yaklaştıran melek yemek, yani zeytinyağlı mercimek çorbası.
Mercimek.
Aşağıda Hacı Bayram Veli Hazretleri o 40 gün
çilede,
Allah'la baş başa yaşamış olduğu çilehanede yaşarken kendisine ikram edilen yemek
mercimek,
bir tabak zeytinyağlı mercimek.
Evet.
Zamanla böyle 20. gün falan yemek ihtiyacı kayboluyor. Yemek yememek, yemek yememeye dönüşüyor. Canım çekmiyor, yemeyeceğim diyor. Ama muntazamın o yemek verilmeye devam ediliyor. Ve o yemeğin bak verilmesi, bir Allah'la bir tecrübe yaşayacaksınız. Yiyecek bilimi, gastronomi, bağırsak bilimi, tadım bilimi, yani bununla alakalı bakıyorsunuz. Gut ile, yani tat, lezzetle alakalı, yiyecek, vitamin bilmem ne ile alakalı yemeklerin ilmi gündeme geliyor. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen yemekler
var.
İşte Kur'an-ı Kerim'de zikredilen yemek sayısı 50'yi geçmiyor o civarda. Yani pirinçti, efendim söyleyeyim, mercimekti, soğandı, samırsaktı, baldı, şuydu, bu, böyle 20'yi falan geçmiyor. Kebap vesaire, şu meyveler vesaire. Yani bir dini yaşarken bile yemeğin kalitesinin ne olduğu önem arz ediyor mu? Evet, arz ediyor.
Arz ediyor, evet.
Gastronomi birini bilmiyoruz. Ben halveti anlatırken acaba gastronomi bilmiyorsam zeytinyağının ne ifade ettiğini, adesin, adesenin, yani şey, mercimekin neyi ifade ettiğini ben bilmezsem ve yemek orada da lazım ama bir tabak yiyeceğiz, fazla yemeyeceğiz falan, su içilecek miktar bilmem ne, yani insan fizyonomisiyle ilgili bilgiye de ihtiyaç var. Halbuki orada ruhi yükseliş yaşıyorsun sen. Yaşarken bir yandan da bu bilgiye ihtiyacın var.
Şeyh efendiler biliyormuş demek ki o zaman da.
Yani biliyorlar olsa, konuyu, ne olduğunu
irfan
biliyorlar.
İrfan seviyesi yüksek yani.
Şu anda irfan kaybedilmiş vaziyette.
Evet.
Şimdi biliyorsunuz Mevlana aleyhtarlığı, Yunus Emre aleyhtarlığı şu anda Batı'nın en büyük organizasyonu bu. Ve İslam entelektüelleri harıl harıl tasavvuf düşmanlığına başardılar.
Maalesef. Evet.
Bizim köklerimiz, irfani geleneğimiz, 1200 Tabii. senelik gelenek, insan yetiştirme okulları.
Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. İnşallah aranın ardından devam edeceğiz. Şimdi ilahi arası, aranın ardından birlikte olacağız inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Nerede o serviçam boylu, nerede o nazenin fidanım saçlı güzel yar, yar güzel yar. Gül yanaklı sevgili canım benim, gül yanaklı sevgili canım benim. Nerede bulam arasam, Aksa'da mı Kabe'de mi sevdiğim? Nerede bulam arasam, Aksa'da mı kavuşsam ana Badhan'a mı? Nerede kavuşsam ana Yesrib'de mi? Hey güzel yar, yar güzel yar. Müşkin kâkül şahı Kâkül Şahı Cihanım benim.
Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize insanın dört zaafından, günah kavramından ve tevbe kavramına inşallah bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Hocam dilerseniz bu tevbeyle devam edebiliriz kaldığımız yerden. Yani hayat, günah ve tevbe arasındaki ilişki nedir? Kaldığımız yerden devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Evet, günah kavramını epeyce bir işledik.
Epeyce ele aldık yani. Allah razı olsun.
Yani tövbe için günah gerekir. Günahın da dayandığı irade.
Evet.
Ve bilgi ve kontrol için akıl, bunları trio olarak, üçlü olarak anlatmaya ve izah etmeye çalıştık.
Allah razı
olsun. Gücümüzün yettiği kadarıyla. İşte tövbe, bununla ilgili çeşitli görüşler var. Mesela diyor ki Sehri Tüsteri Kuddüs'e sürruh, tövbe kulun günahını unutmaması diyor. Yani ben bunu işlemiştim. İnsanı motive eder bu.
Evet.
Ya Allah'ın önünde boynunu büküyorsun. Allah aslında tövbe etmiş, tövbesini de kabul etmiş, bağışlamıştır,
bağışlamıştır
ama
evet.
O kendini hala bağışlayamamıştır kişi.
Evet.
Bu bir erdemdir. Ya Rabbi beni affettin ama ben hala mahcubum. Bu bir fazilettir bu.
Evet.
Yani Sekretüsleri'nin yapmış olduğu bu tarifte. Halbuki günah işlemek, dikkat edin. وَمَا اَنْسَانِيهُ اِلَّ الشَّيْتَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ.
Evet.
Bana hatırlatmayı unutturan şeytandır. Evet. Unutmak kelimesini kullandığınız zaman şeytani bir dokunuş vardır.
Evet.
Unutmamakta da meleki bir dokunuş vardır.
Unutmamak meleki.
Unutmamak deyince ta anlam atıfları oraya kadar uzanıyor.
Evet.
Çünkü ayet-i kerime "Vezkur rabbeke izâ nesîte." Unutunca Allah'ı hatırla diyor.
Unutmak gaflet oluyor yani.
Unutma, gaflette olma.
Evet.
Bir de sürekli hatırda olursa insan uyanık olur.
Teyakkuzda olur.
Dikkatli olur ve alarm halinde olur.
Evet.
Sağa sola fazla dikkat eder ve ayağı kolay kolay kaymaz.
Evet.
Yani dikkat, pür dikkat, farkındalık. Bunlar bizim ihtiyacımız olan şeyler değil mi? Evet.
Evet.
İhtiyacımız olan şeyler. İşte Sehlütüsseri tövbe kulun günahını unutmaması derken arka plan anlam açılımlarının bu şekilde bir platforma yayılması uygun olacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Cüneyd-i Bağdadi ise kulun günahını unutmasıdır şeklinde tarif ediliyor. siz günahı unutursanız günah da sizi unutur.
Evet.
Yani hatırlarsanız o da sizi hatırlar. Unutursanız o da sizi unutur. İnna nesinakum kema nesitumuna. Siz bizi dünyada unuttunuz. Biz de ahirette sizi unuttuk diyor.
Evet.
Hatırlanan, hatırlayan hatırlanır.
Hatırlanır.
Unutan unutulur.
Evet.
Haftalık cuma mesajları göndeririz. Sadi Şirazi'den, Ataullah İskenderani'den, Hafız-ı Şirazi'den, ayetlerden, Kur'an-ı Kerim'den, hikemiyattan, pek çok güzel sözler, Mehmet Akif Ersoy'dan, Arif Nihat Asya'dan, evet. Necip Fazıl Kısakürek'ten,
hadislerden, ayetlerden.
Pek çok gönderiyoruz. Evet. Yani şimdi hayatımdaki dostların sayısı ne olduğunu ben söyleyemem de, telefonda kayıtlı arkadaşlarımın sayısı 1000'i bulmuş vaziyette.
Hı, maşallah.
Ama daha kayıtlı olmayanlar var.
Evet.
Ben unuttuklarıma yollamıyorum. Yollamayınca o da beni hatırlamıyor.
Hı.
Ama hatırladıklarıma yolluyorum cuma mesajlarımı.
Evet.
Ne tuhaf ki yolladığım her 10 kişiden bir kişi bana dönüyor.
Hı, cevap.
Ne diye sorduğum zaman da hocam sizi rahatsız etmiş olmaktan hicap duyuyoruz diyorlar. Ben de şu cevabı veriyorum. Diyorum ki evet yazdığınız mesaj ya 3 ya da 5 saniyede okunuyor. 3 saniyem 5 saniyem benim vaktim yok. Yani böyle mi algılıyorsunuz?
Rahatsız etmek diyorum. Mi olarak algılanıyor? Evet.
Tabii tembellik kelimesini kullanmıyor.
Evet.
Suçu bana atıyor. Siz rahatsız olursunuz diyor. Evet. Kendi nefsini atsana. Evet. Mesela.
Bir mazeret gibi yani.
Biz tabii vefa duygusuyla hareket ediyoruz.
Evet. Allah razı olsun.
Mesela böyle bir tasavvuf akademisinde profesör arkadaşım var. Tam 20 yıldır mesaj atarım. Cuma mesajı. Bir günden bir güne tutup yanılıp da bir cuma mesajı gönderip de cumamı tebrik ettiğini görmedim. Tasavvuf profesörü bu.
Hiç olmaz. Yanlışlıkla göndersin yani.
Yanlışlıkla. Yok mümkün değil.
Evet.
Ama bakın başkalarına yolluyor. Bana gelince beni unutuyor. Unutsa bile biz dostumuzu unutmayız.
Evet Allah razı olsun. Vefa.
Vefa.
Evet.
Efendim şimdi burada deniliyor ki bir sufi bu yola maneviyat yoluna girdiğinde Sehl-i Tüsteri'nin yaptığı gibi yapması lazım. Başlangıçta günahları unutmayacağız. Ama olgunlaştıktan sonra artık bu günah tamamen hayatımızdan silindi. Hiçbir iz bile kalmadı. Ondan sonra resetlemek, yani sıfırlamak, yani unutmak gerekir.
Evet.
Tabii unutmak, resetlemek, silmek, bu kavramları da düşünmek lazım. Çünkü ayet-i kerimede Allah dilediğini sabit bırakır, dilediğini de siler diyor.
Evet.
Kader-i ilahi de böyle bir şey var.
Evet.
Ben şimdi günah, sol taraftaki melek bir günah işlemişim yazmış. Kur'an-ı Kerim'e göre öyle. Anil yemini ve anişşimali ga'id ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid.
Evet.
Sağda solda bir oturan var. Durmadan kayıt yapıyorlar. Ağızdan ne çıktı hemen kayda geçiyorlar.
Her şey kaydediliyor.
Ben tövbe ettim peki ne oluyor? Siliniyor.
Ettaibu minezzemmi kemel la zembele. Tövbeden bitti. Günah işlememiş gibi.
Bitti. Ettaibu minezzemmi kemel la zembele.
Evet. Tövbeden günah işlememiş gibidir hadis.
Mesela dün talebelerimden bir tanesi mesaj yolladı. Bir Hristiyan bayan. Hristiyan iken zina yapmış, kötülük yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Efendime söyleyeyim sonra Müslüman olmuş, şimdi namaz kılıyor. Ama Müslüman olmadan önceki hayatı alabildiğine rezil. Ben böyle bir bayanla evlenebilir miyim? Ben dedim ki afallahu amma selef.
Allah affediyor.
Evet. Hristiyan iken işlemiş olduğu günahların tamamı affedilir. Müslüman olduktan sonra dünyaya gelmiş yeni bir çocuk gibi sıfırdan başlıyor. Start.
Evet. Anasından
dolayısıyla olmuştu. Evlenebilirsiniz. Ondan sonra bana bir mesaj daha yolladı o talebem. Dedim, zaten dedi yüzünde de böyle İslam'ın ve namazın ve imanın nurları gözükmeye de başladı dedi.
Maşallah.
Zaten cevabı biliyormuş.
Evet.
Bilse de yine merak ediyor,
yine
soruyor.
Soruyor.
Böyle günahkar biriyle hayatımı birleştirebilir miyim? Sorusunu soruyor.
Evet.
Şimdi burada Yani günah unutulmamalı, unutulmalı mı, unutmamalı mı? Şimdi unuttuğunuz zaman aklınıza gelmeyince siz aklınıza gelen şeyleri günah olarak işlersiniz. Aklınıza banka soymak diye bir şey gelmezse hiç banka soymayı düşünür müsünüz?
Düşünmeyiz.
İşte, unutmanın kapsamını buralara kadar genişmek lazım.
Evet.
Yani aklın tertemiz, kalbin tertemiz olması lazım. Kötülük denen şeyleri hiç düşünmemek gerekir. Akla bile getirmemek gerekir. Akla gelir gelmez şeytan onu körükler.
Evet.
Vesvese akla gelen kötü fikri bir körükle körüklemeye başlar.
Alevlendiriyor.
Bir kıvılcımı büyültür, bir yangın çıkartır. Vesvese bu.
O da iradeye dönüşür.
Ve bu kıvılcımlarımızı yangına dönüştüren şeytanın bu şekilde hava pompalayıp körükleyip körükle böyle kıvılcımı ateşe döndürmesi karşısında vesvese büyür ve vesvesenin altında kaybolur gider miyiz?
Kaybolur.
Ve pek çok insan bu hastalıktan muzdarip değil mi?
Çok,
evet, muzdarip.
Evet.
O zaman kalbimize gelen kötü bir şey olursa hemen estağfurullah, estağfurullah 11 defa. Ya Rabbi bu düşüncenin dolayı özür diliyorum, düşünmeyeceğim deyip başka konulara dalacaksın. Açacaksın, Kur'an okuyacaksın. Açacaksın hadis-i şeriften
abdest,
bir abdest
almayı.
Ve abdest alacaksın falan.
Salavat-ı
şerif, işte ibadet, Kur'an okumak, tefekkür. Bunlarla meşgul olacaksın.
Evet.
Yani obsesyon, impulsif, yani bağımlı takanaklılık,
evet,
hastalığı var. O noktaya geldiği zaman kurtaramıyorsunuz. Yani kafada kalmış.
Evet.
Bütün işkine dönüyor, dolaşıyor. Kafamızda geçirdiğimiz o düşüncenin kendisi cin ve şeytandır.
Şeytan oluyor.
Allah Allah, hep düşüncem bana ait bir şey. Nasıl? Şeyatinel cin, şeyatinel ins yok mu?
Evet.
Yani cinden şeytanlar var, insandan da şeytanlar var.
Bu Sehr-i Tüster'in o ilk tanımına giriyor o zaman.
Tabii
yani.
Tabii.
Evet.
Ya, o şey, onun için şey yapmamak lazım, unutmak lazım.
Evet.
İleride tekamülde, tekamül halinde. Ama yeni başlamışız, bu günah işlerim deyip bol bol ağlamak lazım.
Bol bol da.
Ağlamakla başlıyor ve sonunda da hüzün geliyor.
Sonunda da Allah'ın rahmetine gark olup tamamen unutmak yani.
Unutmak.
Evet.
Yani yolun şeyi bu.
Evet.
Allah dostları bir üzüntülüdür.
Evet.
Efendim, bu şekilde tövbe tasavvufi makamların biliyorsunuz birincisidir. Sonuncu,
evet,
makam da, en son makam da kulluk makamı.
Kulluk makamı.
Tabii 70. basamak
kulluk. Abdiyet.
Evet, abdiyet. Yani kulluk makamı şudur. Makama köle olmayacaksın, tapmayacaksın. Paraya köle olmayacaksın. Yani paraya tapmayacaksın. Kadına, altına, gümüşe köle olmayacaksın, tapmayacaksın.
Evet.
Ama Allah'a köle olacaksın, kul olacaksın ve tapacaksın.
Evet.
İşte ifade ettiği mana bu.
Sadece Allah'a kul olacaksın.
Ama biz insanların büyük bir çoğunluğu paraya ve makama kul ve esir ve köle. Yani Abdüddinar diyoruz.
Evet.
Paranın kulu. Halbuki biz Abdullah olmamız lazım. Allah'ın kulu olmamız lazım.
Evet.
İşte bu ilk basamak, yani günah demek, tövbe etmek demek, işlediğim günahı bilmem demektir.
Evet.
Günahımı bilmem demek, kendimi bilmem demektir. Men arefe nefsehu, kendini bu şekilde bilen, tanıyan, tartan kişi Allah'ı bilir. Allah'ın kıymetini,
evet,
tartabilir, anlayabilir. Men arefe nefsehu, fakat arefe rabbehu. Bu kelam-ı kibardır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı unutan kişilere Allah kendi nefislerini unutur diye,
evet,
ayet-i kerimesi de, yani bu kelam-ı kibar ayet-i kerime de böyle geliyor.
Karşılığı var.
Yani men arefe nefsuhu ve kad arefe rabbuhu, Kur'an'da ayet olarak teyidik fazlasıyla var.
Tabii, kendini bilen Rabbini bilir.
Kendini bilmek ayrı bir sanat.
Evet.
Böyle bir, hiç unutmuyorum, hakaret etmişti böyle bir tasavvuf profesörü arkadaşımız. Severim kendisini, istediği kadar beni sevmesin. Ben onu sevmeyenleri de severiz. uzun bir şekilde böyle bir hakaret. Savcılığa verse mutlaka bir tazminat davası, bir şey olur mu olur. Yok, biz onlarda bir yok. Her şey iki kelime yazdım. O kelimeleri de anlayabileceğini zannetmiyorum. Kendini bil. Verdiğim cevap buydu mesajda.
Evet.
Kendini bil. Bu kadar. Anlayabildim acaba? Yani siz bir yanlış yaparsınız. İşte bir yerde yanlış yaptınız. Bilgi yanlışı. Dediniz ki iki kere iki beş. Ben ne yapmam lazım? Kardeş, siz bir bilim adamısınız. İki kere iki beş etmez de dört eder.
Dört eder.
Diye ha. Doğruyu bana evet. Söylemeniz lazım.
Düzeltirsin.
Siz yalnız yanlış biliyorsunuz diye bu yanlışınızın üzerine size hakaret edemem.
Evet.
Bana yapılan buydu işte.
Evet.
Yani yanlışsam
tenkit hakarete dönüşmeyecek yani.
Tenkit hakarete.
Evet.
Tenkit. Ve sen de bir tasavvuf profesörüsün mesela.
Evet.
Dava alsam kazanırım ama biz
tenkitle tahkiri karıştırıyoruz hocam işte maalesef yani.
Yok, bunu bir tasavvuf profesörü yaparsa ne yapacağız?
Evet, maalesef işte.
Bunları bilen birisi yaparsa ne yapacağız? Yani bilmeyenler bir şey yok. Onlar serbest.
Evet.
Bilen yapıyor bunu. Bilmeyenin hali ne ki acaba? Onun için bu insanlara kalkıp da avam tabakasını biz küçük görmeyelim.
Evet.
Avam tabakası, yani halkın çoğunluğu en saygı duyduğum insanlar. Bana en büyük ayna bu avam tabakası.
Evet.
Bak, bir geliyoruz, işte şoför bizi götürüyor, Allah razı olsun.
Evet.
Bizi kayıt altına alıyorlar, bilmem ne. Bize hizmet ediyorlar.
Evet.
Yani bu insanlara ellerini öpmemiz gerekir.
Evet.
Ve saygımızı dille vereceğimiz hediyelerle ifade etmemiz gerekir. Bize hizmet ediyor. Ben biraz fazla biliyorum, bunlar fazla bilmiyor. Öyle bir şey söz konusu değil.
Yok.
Bana hizmet ediyor. Allah razı olsun.
Allah razı olsun, evet.
Yani bana zarar gelmiyor, kötülük gelmiyor. İşte yani ben ekmeğimi bir fırıncıdan alıyorum.
Evet, arkadaşların hepsine teşekkür etmemiz lazım. Yani.
Tabii, hepsine teşekkür etmemiz lazım. Onun için avam tabakası bizim gibi entelektüel akademisyenler için o kadar büyük bir nimet ki. Daha önceki derslerimde anlattığım gibi.
Evet.
Osmanlı padişahları, medresede profesörlük yapan müderrisleri, profesörleri kayıkçıyla, balıkçıyla, bakırçıyla, hammalla camide buluşturuyor ve Kadı Beyzavi'nin Envar-ı Tenzil adlı ağır tefsir kitabını tefsir ettiriyordu. Kaç sene? Ölene kadar.
Evet.
Sultanahmet Camisi'nde her perşembe günü ikinden akşam namazına kadar Kadı Beyzavi'nin Envar-ı Tenzil adlı tefsirini işte Minkarizade Mustafa Efendi tefsir ediyor. 30 sene önce gitmiştim. 30 sene sonra gidiyorum. Hala cuma günleri ikinden akşama kadar 3 saat halk tabakasına.
Halk da gelip
en üst entelektüellere fakültede konuşma yapıyor.
Evet.
Geliyor. En bilgisiz, en cahil gördüğün halka da aynı konuşmayı farklı bir şekilde anlayacaklar tarzda yapıyor ve o halkın üzerinde kendini görebiliyor.
Evet.
Halk işte biz buyuz, sen de busun, senin adresin bu, bizim adresimiz bu. Bize kendimizi tanıtıyor.
Evet.
Ve onların üzerinde olgunluğumuzu görüyoruz ve o esnaf tabakası o kadar olgun ki. Esnaf tabakasında gördüğüm olgunluğu hayatta ben hiçbir yerde görmedim. Müşteriye saygı,
ticaret erbabı.
Tabii ticaret erbabı. Onun için evliyaların çoğu hep ticaret erbabı olmuştur.
Evet.
Konuşmayı, oturmayı biliyor. Nezaketi biliyor,
kibarlığı biliyor. İnsani muameleyi biliyor.
Evet. İnsani muameleyi biliyor.
Evet.
Ya bizim kendi akademisyenlik camiasında ya o kadar bir ticaret erbabında görmüş olduğum incelik, o kadar fazla bir incelik yok.
Evet.
Böyle aşırı tenkit, hakaret, eleştiriler, düşmanlık, nefret, çekememezlik, haset.
Evet hocam.
Halk tabii tüccarlarda da var bu ama yani bir insana olan muamele. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ya alacağım çok şeyler var benim.
Evet.
Halka yükselmemiz lazım. Halka inmemiz gerekir kelimesi ve cümlesi halka hakaret olur.
Yani.
Halka inilme çıkılır.
İrfan seviyesi.
Necip Fazıl Kısakürek evet. De böyle söylüyor.
Evet.
Halka inilmez diyor. Halka çıkılır diyor.
İnşallah.
Çünkü halk hakkın aynasıdır.
Evet. Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.